Ayrım 5, sayfa 37. Örnek alırlar mı? Tanzanya bir Afrika ülkesidir. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, bakanlığına bağlı güvenlik kuvvetlerinin işkence yaptığını kabullenerek görevinden istifa etmiştir. Bakan görevinden ayrılırken işkence olayları dolayısıyla bütün sorumluluğu üzerine aldığını da açıklamıştır. Bu haber bizim politikacıları etkiler mi sanırsınız? Hiç şüphesiz hayır. Neden etkilesin? Ülkemizde yıllardan beri sürdürülen işkence sanki bir bakıma ceza yargılaması hukukunun bir yöntemi olmuştur. Gelmiş geçmiş İşişleri Bakanları işkence yapıldığını bile bile bakanlık koltuğunda oturmayı çok partili yaşamın gereği saymışlardır. 12 Mart döneminde işkencelerin en korkunçları, en bayağıları yapıldı. İstanbul'da Erenköy'de bir köşkte karargah kuran işkenceciler, asker sivil bütün devrimcilere en aşağılık işkence yöntemlerini uyguladılar. İşçiler, sendikacılar, genç kızlar, delikanlı öğrenciler, kurmay subaylar, avukatlar ve emekli generaller bu işkencecilerin ellerinden geçti. Ankara'da Mehmet Pekşen adında bir polis memuru tanık olduğu bütün işkenceleri ayrıntılarıyla anlattı. Sonra bu yiğit polisin başına gelmedik iş kalmadı. Devlet Güvenlik Mahkemesi Mehmet Pekşen'i bir gösteride hükümetin manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle 2,5 yıla mahkum etti. Türkiye'de işkence olayları tıpkı siyasal cinayetler gibi çok partili yaşamımızın vazgeçilmez parçası oldu. Kimsenin işkenceye ve işkenceciye aldırdığı bile yok artık. Oysa işkencelerin nerelerde yapıldığı da biliniyor, işkencecilerin kimliği de. Komşumuz Yunanistan, Almaylar yönetimi devrildikten sonra bütün cuntacılarla bu cuntacılardan emir alan işkencecileri birer birer yargıladı. Türkiye'de ise bu işkenceciler bol ücretli yönetim kurullarına atandı. Çoğu bir üst göreve getirildi. Nasıl bir toplum olduk böyle? Siyasal cinayet sanıkları ellerini kollarını sallayarak dolaşır, işkenceciler devlet koltuklarına çöreklenir. Nasıl bir toplumuz ki bu cinayetleri ve işkenceleri içimize sindirip yaşayıp duruyoruz? Peki insanlık bunca toplumsal kavgadan sonra bu aşamaya nasıl ulaştı? İnsan hakları bildirgeleri neden yayımlandı bugüne kadar? Bunlardan hiçbiri ülkemizin gümrük duvarını aşıp bilinçlere, yüreklere ve vicdanlara ulaşmadı mı acaba? Hangi yüzyılda, hangi krallıkta, hangi derebeylikte yaşıyoruz? Her gün bir cinayet işleniyor. Büyük kentlerin öğrenci yurtları eşkıya yatağına dönmüştür. Yurtların birer silah deposu olduğunu sizin kadar, benim kadar şu cephe iktidarının İçişleri Bakanı da bilmez mi? Bilir, bilir ama gücü yetmez. Ses çıkaramaz bu olup bitenlere. Tanzanya İçişleri Bakanı ülkesindeki yaygın işkence söylentilerini kabullenip istifa edecek yürekliliği göstermiştir. Ya bizimkiler? Ya bizimkiler ne düşünürler acaba? Ne dersiniz? Bizimkilere Afrika uygarlığından yararlanmaları amacıyla bilgi ve görgülerini artırmak için oralara gönderelim mi? Parantez içinde Cumhuriyet 26 Ocak 1977. Sıra gelmedi. Geçen hafta başında bu köşeden Demirel hükümetinin güven oyu aldığı günden bu yana çeşitli nedenlerle öldürülen yurttaşlarımızın adlarını yayımlamıştık. O günden bu yana ölü sayısı arttı. Son günlerde öldürülenlerin adları da şöyle: Ali Rıza Yerli, Mestan Büyük Korkmaz, Mehmet Yılmaz, Yavuz Çalışkan, Hüseyin Yavuz, Baki Ünal. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden önce polis kurşunuyla vurulan Turan Emeksiz'in ölümü neredeyse ihtilalin gerekçeleri arasında sayılacaktı. Şimdi ise birbiri ardına sıralanan genç ölülerin mezar taşlarına bakın. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Siyasi yaşamımızın vazgeçilmez unsuru partilerimiz kanlı kaldırımlara basa basa parlamenterlerin aylık ve ödeneklerini tartışıyor. Ne önemi var? Ölüler bir yana, paralar bir yana. Üniversite öğretim üyeleri coplanıyor, hırpalanıyor, dövülüyor. Bu da bir gün gazete haberi olup geçti gitti. Bunun da önemi kalmamış artık. Özerklik yok, bilim özgürlüğü yok, can güvenliği yok. Sadece silah var, kurşun var üniversitede. 27 Mayıs devrimi öncesinde Profesör Sıddık Sami Onar'ı polislerin yerlerde sürüklemesi, geçmişin bir acı anısı değilmiş. Baksanıza, öğretim üyeleri açıkça dövülüyor. Cephe milliyetçiliğinin milli ve manevi değerlere bağlılığı mıdır, nedir bu? Söyler misiniz, nedir bunun adı? Terör ve şiddet bir siyasal partinin kolu kanadı altında gelişiyor. Ülkede baştan başa bir Nazi kuruluşu gibi baskınlar düzenleyen, adam öldüren, terör yaratan örgütler var. Onlar var ama onların yanında adlarının başında Cumhuriyet sözcüğü bulunan savcılar da var. Savcıların yanında devletin dirliğinden, düzenliğinden sorumlu olan emniyet örgütümüz var. Eğer savcılar ve güvenlik örgütleri bu cinayet çetelerini ortaya çıkarmazlarsa ne olacaktır peki? Ne olacağını anlamak için hiç de derin düşünmeye gerek yoktur. Ne olacağı bellidir. Şiddet şiddeti besleyecek, karşıt örgütler oluşacak ve çatışma alanları toplumun birçok kesimini etkileyecektir. Artık bundan sonra kimin kime yenik düşeceğini silah, şiddet ve kaba kuvvet belirleyecektir. Bundan sonra kontrgerilla öğretileri ve planları yürürlüğe girecektir. Bu koşullara sürükleniyoruz işte. Kaç kez bu köşeden İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil Türk'ü göreve çağırdık. Fakat öğrendik ki İçişleri Bakanlığı, Bakanı, Müsteşarı, Hukuk Müşaviri ve Özlük İşleri Genel Müdürü ile çok önemli bir konuyla ilgiliymiş. İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Bakanlığı'na atanan emekli Tümgeneral Cihat Akyol çift aylık mı alacak, tek aylık mı? Bakanlığın ilgilendiği konu budur şu son günlerde. Cihat Akyol öyle sıradan bir adam değildir. İstihbarat örgütlerinde önemli görevler yapmıştır. 12 Mart döneminde kendisinin görgü ve bilgisinden yararlanılmıştır. Kontrgerilla konusunda yayımlanmış incelemeleri vardır. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı için adından söz edilen kişidir. Akyol, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın imzaladığı üçlü kararname ile atanmıştır. Akyol, atandığı bu görevde kadro karşılığı aylığını alırsa emekli aylığı kesilecektir. Fakat Akyol, aynı göreve sözleşmeli personel olarak getirilirse hem emekli aylığını alacaktır hem de kendisine sözleşme karşılığı ücret ödenecektir. Cihat Akyol için yalnız bu işle ilgili özel kararnameler de hazırlanmıştır. Hele paşanın alacağı aylık işi bir çözümlesin, ondan sonra bakın görün İçişleri Bakanı ülkenin dirliği ile düzenliği ile nasıl ilgilenecektir. Ne yapsın, işi başından aşkın. Parantez içinde Cumhuriyet 29 Ocak 1977. Olaylar ve Korutürk. Ceza yasalarında görevi ihmal olarak adlandırılan bir suç çeşidi vardır. Buna göre bir kamu görevlisi kendisine yasalarca verilen görevi savsaklar ve yerine getirmezse cezalandırılır. Bu suçta kamu görevlisinin suç işleme amacı temel alınmaz. Sonuç önemlidir. Sonuçta görev yerine getirilmemiş, bundan da bir zarar doğmuşsa kamu görevlisi cezalandırılır. Gelişen ve oluşan toplumsal olayları yalnızca hukuksal gerekçelerle ölçüp biçmek hiç şüphesiz yeterli değildir. Çünkü yaşadığımız olaylar hukukun biçimsel kurallarını çoktan aşmıştır. Görevi ihmal suçuna değinmemiz bir çağrışım yapma amacıyladır. Türkiye'de bunca cinayet işleniyor. Devletin görevi yurttaşlarına can güvenliği sağlamaktır. Eğer devlet bunu sağlamıyorsa, kuruluş ve varlık nedenlerinden biri ortadan kalkmış demektir. İşte devletin temeline dinamit koymak böyle olur. İşte böyle ülkeyi baştan başa kana bulamakla ve kana bulayanları göz ucuyla izlemekle. Şiddet olaylarının temelinde hükümet partilerinin cephe anlayışı yatmaktadır. Cephe, sola ve komünizme karşı olmak gerekçesiyle kurulmuştur. Cephenin ülke çapında ektiği tohumlar yeşermiş ve kanlı çiçeklerini vermiştir. Bu durumda ne yapılmalıdır? Bir hükümet ülkedeki kanlı olayları önleyemiyorsa en azından bu görevi yerine getiremiyor demektir. Ya bilerek yerine getirmiyor ya da bunu önlemeye gücü yetmiyordur. İki olasılık da devletin temellerine yönelmiş büyük tehlikeleri yansıtmaktadır. Bu cinayetlerin bir hükümet partisinin kolu kanadı altında işlendiği kanıtlanırsa bu suçun altından kalkmak pek kolay değildir. Bütün iyi niyetimiz ve saflığımızla varsayalım ki hükümetin bu olayları önlemeye gücü yetmemektedir. O zaman hükümetin kendiliğinden çekilmesi gerekmez mi? Hükümet istifa etmez. Çünkü hükümeti oluşturan partiler arasında birdenbire yıkılmayacak bir takım siyasal bağlar vardır. Fakat bu hükümet istifaya zorlanamaz mı? Sanırız burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok önemli bir tarihsel görev düşmektedir. Hükümeti çekilmeye zorlayacak tek güç Sayın Cumhurbaşkanının elindedir. Demirel, birçoğu yargı organlarınca iptal edilen bazı kararnameleri Cumhurbaşkanına sunmaktadır. Cumhurbaşkanı bu kararnameleri imzalamayarak hükümeti çekilmeye zorlayabilir. Sayın Cumhurbaşkanı birçok kez yetkilerinin azlığından yakınmıştır. Sanırız bu konu bir yetki sorunu değildir. Sorun yetkinin kullanılıp kullanılmamasıdır. Bir ülkede cinayetler işlenir, her gün bir yurttaşımız öldürülürse herkese bu olayları önlemek için görevler düşer. Suskunluk cinayet çetelerinin cesaretini artırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Korutürk bu konuya ağırlığını koyarsa ülkemiz bu kanlı serüvenden kurtulacak yolu bulacaktır. Hiç unutmayalım ki anayasa sistemimize göre Cumhurbaşkanı yürütme organının başıdır. Böylesine yüce bir devlet katından kanlı olayları önlemesini beklemek bizlerin ortak yurttaşlık görevidir. Parantez içinde 30 Ocak 1977. Korutürk'ün yetkileri. Ülkemiz baştan aşağı kana bulanmaktadır. Büyük kentlerin sokakları kanlı çetelerin saldırı alanları olmuş, yurttaşların can güvenliği ortadan kaldırılmıştır. Yarın bir başkası daha öldürülebilir, öbür gün büyük kentlerin sokaklarında birer infaz magandası gibi dolaşan cinayet çeteleri kaldırımları yeniden kana bulayabilir. Böyle bir ortamda kim hukuk devletinden, demokrasiden, can güvenliğinden söz edebilir? Kim ülkenin geleceğine umutla bakabilir? Hangi devlet yöneticisi güvenilir ve inanılır sözler söyleyebilir? Devlet bir avuç eşkıyaya teslim edilmiştir. Bu koşullarda devlet yöneticisi olmak en azından ayıptır. Bu nasıl bir devlet yönetimidir böyle? Açıkça iç savaş yaşıyoruz. Bunun için ayrıca savaş ilanı gerekmiyor. Bu bir iç savaştır. Öleniyle, kalanıyla, tüfeğiyle, mermisiyle tam bir iç savaştır bu. Nasıl olacaktır başka türlüsü? Buna karşı cephe partilerinden çare mi bekleyeceğiz? Hayır. Onlar bugünkü olayların sorumlusudurlar. Onlar bugünkü olayların kaynağı ve sanığıdırlar. Çare bugünkü hükümetin değişmesi, değiştirilmesi ve düşürülmesindedir. Hükümet partileri kendi aralarında bir çatışmaya girişmezlerse bu hükümeti düşürecek tek güç, tek yetki Sayın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'te bulunmaktadır. Anayasamıza göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunca birlikte yerine getirilir. Cumhurbaşkanı gerekli görürse bakanlar kuruluna başkanlık edebilir. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun eylem ve işleminden sorumlu değildir. Değildir ama bu gidişten, bu kanlı olaylardan hiç olmazsa bir yurttaş olarak kaygı ve acı duymaktadır. Bu bir vicdani sorumluluktur. Bu sorumluluk ceza sorumluluğundan çok daha ağır, çok daha derin, çok daha anlamlı bir sorumluluktur. Yürütme organının başı olan Cumhurbaşkanı anayasaya göre barışta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Yine Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanıdır. Yürütme organının, silahlı kuvvetlerin ve Milli Güvenlik Kurulu'nun başı olan Sayın Cumhurbaşkanı bu gidişi durduramaz mı? Milli Güvenlik Kurulu, ulusal güvenlik ile ilgili konularda hükümete gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı bu kurulun başıdır. Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunca yapılan tavsiyelere göre ulusal güvenlik için gerekli önlemleri alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı gerekli görürse Bakanlar Kurulu'na başkanlık da etmektedir. Bakanlar Kurulu, yürütme erkini Cumhurbaşkanı ile paylaşmaktadır. Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin de başı sayılmaktadır. Bu gidişi bunca yetkiyle donatılmış Sayın Cumhurbaşkanı önleyemezse kimse önleyemez. İsterseniz bu koşullarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeminini birlikte okuyalım. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türk Devleti'nin bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve anayasayı savunacağıma, İnsan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz veririm. Yaşadığımız olaylar bu yemini hiç hatırlatmaz mı? Parantez içinde Cumhuriyet 31 Ocak 1977. Arınmak. Ulusal güvenliğimizle ilgili konular anayasa gereği olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmektedir. Yaşadığımız kanlı olaylar bu kurulca incelenmekte ve kurul hükümete alınması gereken yasal önlemleri önermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı kurula olaylar hakkında bilgi vermekte, bazı raporlar sunmaktadır. Acaba ülke ocakları MHP ve kanlı olaylar hakkında Milli Güvenlik Kurulu'na şimdiye dek hiç rapor verilmiş midir? Siyasal partiler yasasında herhangi bir derneğin bir siyasal partiyi desteklemesi yasaklanmıştır. Acaba MİT Müsteşarı Sayın Hamza Gürgüç Milli Güvenlik Kurulu'na bu konuda bir bilgi vermiş midir? Ülke ocakları nasıl kurulmuştur? MHP tarafından örgütlenen komando kampları neden kurulmuştur? Bu kamplarda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Bu kampları kim yönetmiştir? Kimler para yardımı yapmıştır? MİT bütün bu konularda herhangi bir rapor hazırlamış mıdır? Öyle görünüyor ki MHP eğilimli bazı kişiler MİT örgütüne sızmıştır. Alparslan Türkeş'in yakın akrabası olan MİT hukuk müşaviri Şahap Homris bir rastlantı sonucu mu bu göreve getirilmiştir? Ülke ocakları genel başkanlarına silah dağıtan yüzbaşılar birer zabıta vakasının rastgele kahramanları mıdır? İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı'na getirilen kontrgerilla uzmanı emekli tümgeneral Cihat Akyol hangi ilişkiler sonucu bu göreve atanmıştır? MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Milli Güvenlik Kurulu üyesi iken bu konular kurulda eline boyuna tartışılabilir mi? Diyelim ki Milli Güvenlik Kurulu'nda soldaki örgüt ve eylemler söz konusu edilip buna göre önlemler alınacaktır. Acaba sağdaki örgütlerden hiç söz edilmemesi düşündürücü değil midir? Belki yılların verdiği koşullandırmayla sağ deyince aklımıza gerici dinsel örgütler gelmektedir. Ya bu kanlı örgütler, ya bunların destekçisi siyasal partiler, Milli Güvenlik Kurulu'nun yaşadığımız olaylar hakkında tam, güvenilir ve inanılır bilgi alabilmesi için MİT ve öteki güvenlik kuvvetlerine çöreklenmiş, MHP eğilimli görevlilerin temizlenmesi gerekmektedir. Türkeş bir bakıma köşeleri tutmuştur. Kendisi Milli Güvenlik Kurulu'nda, yandaşları ise güvenlik örgütlerinde. Yandaşları rapor verecek, Türkeş'te Milli Güvenlik Kurulu'nda bu raporlara göre işlem yapılmasını önerecektir. Türkeş Milli Güvenlik Kurulu'ndayken yaşadığımız olaylar konusunda hiçbir etkili önlem alınamaz. MİT, Türkeş yanlılarından arınmalıdır. Bir gerçeği iyice saptayalım. Olayların temelinde cephecilik anlayışı yatmaktadır. Bir gerçeği daha vurgulayalım. Türkiye'de gericiliğin kaynağı ve kökeni Adalet Partisi'ndedir. MHP, Demirel'in emrinde milliyetçi cephenin vurucu gücüdür. Demirel ve Türkeş bu hükümetten ayrılmadan kurulacak seçim hükümeti kimseye güven vermez. Hiçbir yasal önlem alamaz, olaylar yatışacağına kızışır. Seçim güvenliğini sağlamanın ilk koşulu Demirel ve Türkeş'ten arınmış bir hükümet kurmaktır. Yoksa seçime kadar akacak kanların sorumluluğu bugünkü gidişe dur demekten çekinen ve ürkenlerin omuzlarına yüklenecektir. Parantez içinde Cumhuriyet 1 Şubat 1977. Ayrım sonu sayfa 44.